SBS Türkçe ilesiniz.
SBS. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 25 Nisan 2022 Pazartesi. Anzak gününde SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Artık tüm programlarımızı canlı olarak sunuyoruz ancak devam eden pandemi yüzünden her an yeni yasakların gelebileceği riskinde sürekli aklımızda tutmamız lazım. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Vorunceri Voivorang halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalılarının topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Bugünkü programımızda konumuz Anzak Günü ve konuğumuz da tarihçi Vecihi Başarın. Programın sonuna doğru da spor bölümümüz olacak. Bugün Melbourne'deki stüdyomuzda size canlı olarak sesleniyoruz. Anzak Günü ve Çanakkale Savaşları hakkında Vecihi Bey'e sormak istediğiniz soru varsa telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız İsmail Kayhan'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Anzak askerlerinin Gelibolu'ya yaptığı çıkarmanın 107. yıl dönümü Avustralya çapında gerçekleştirilen törenlerle anıldı. Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimini Emmanuel Macron kazandı. Türkiye'de muhalefetteki 6 siyasi partinin genel başkanı 3. kez bir araya geldi. Anzak askerlerinin Gelibolu'ya yaptığı çıkarmanın 107. yıl dönümü Avustralya çapında gerçekleştirilen törenlerle anıldı. Melbourne'da Shrine of Remembrance'daki törene şafak vakti 50 bin kişi katıldı. Canberra'daki törene 18 bin, Hobart'ta törene katılanların sayısı 3 bini buldu. Batı Avustralya'da Perth'te düzenlenen şafak törenine COVID-19 sınırlamaları nedeniyle sadece az sayıda davetli katılabildi. Bu sabahki şafak törenleri pandemi nedeniyle 3 yıldır ilk kez yapılıyor. Anzak törenleri nedeniyle seçim kampanyasına ara verildi. Başbakan Scott Morrison ve muhalefet lider yardımcısı Richard Marles şafak törenlerine Darwin'de katıldı. Başbakan Scott Morrison törende yaptığı konuşmada savaşan Anzaklar ve Ukrayna'daki durum arasında bağ kurdu.
A love of home, family, community and country. A willingness to live for all of these things, but if necessary, to sacrifice for something far greater than ourselves.
Şafak törenlerine yapılan yürüyüşler takip etti. Şafak törenleri ayrıca Fransa, Türkiye, Tayland, Malezya ve Papua Yeni Gine'de düzenleniyor. Fransa'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini Emmanuel Macron, rakibi Marine Le Pen'i geride bırakarak kolay kazandı. 44 yaşındaki Macron yaptığı zafer konuşmasında kendisini desteklemeyen pek çok kişinin aşırı sağcı Le Pen'in kazanmaması için kendisine oy verdiğinin farkında olduğunu söyledi.
Merci chers amis.
Thank you, dear friends, dear compatriots, here in Paris and everywhere across the territory, in France, overseas and abroad.
Macron, Fransa tarihinde ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilen üçüncü kişi oldu. Le Pen ise Macron'la mücadeleye Haziran ayında yapılacak parlamento seçimlerinde devam edeceğini söyledi.
Un grand vent de liberté aurait pu se lever sur le pays.
A great wind of freedom could have risen on the country. The fate of the ballot box, which I respect, wanted otherwise.
Sydney'de Liberal Parti adayı Catherine Davis, trans atletler konusunda yaptığı yorumlardan dolayı ölüm tehdidi aldığını, bu nedenle ailesinin Sydney'den ayrıldığını söyledi. Aday olarak Başbakan Scott Morrison tarafından seçilen Warringah Liberal Parti adayı Davis, sosyal medyada daha önce paylaştığı görüşleri dolayısıyla kamuoyu ve Liberal Parti içinde tepkilerle karşılaşmıştı. SBS News'e konuşan Davis, tepkilerden ders aldığını, yaptığı yorumun makul bir tartışmaya yol açacak bir yorum olmadığını kabul ettiğini kaydetti. Davis, kendisinin ve ailesinin güvenliği için aşırı tedbirlere başvurmak zorunda kaldığını da ekledi.
I have received death threats. I have had to have the police and the AFP involved. My safety has been threatened. My family are away out of Sydney because I don't want them to witness what I am going through and nor do I want their safety put at risk.
Liberal aday konunun kadın ve trans haklarını karşı karşıya getirdiğini, liberal demokrasilerde bu tür çelişkilerin makul yollarla tartışılması gerektiğini kaydetti. Son 24 saatte Avustralya'daki COVID rakamları da şöyle oldu. New South Wales'te 4 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 7985 oldu. Victoria'da hayatını kaybedenlerin sayısı 4. Victoria'daki vaka sayısı ise 7643. Queensland'da da 2 kişi hayatını kaybetti, son 24 saatteki vaka sayısı 4639 oldu. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Hamas'ın en kutsal ve hassas yerde şiddet ve karışıklığı teşvik ettiğini öne sürdü. Al-Aqsa Camii çevresinde son zamanlarda Filistinliler ve İsrail polisi arasında çatışmalar çıktı. Al-Aqsa Camii'nin bulunduğu yer Yahudiler tarafından dağ tapınağı olarak anılıyor. İsrail polisi çatışmalarda aşırı şiddete başvurmakla suçlanıyor. Dışişleri Bakanı Lapid, Hamas'ın bölgede Filistinli gençleri İsrail polisine karşı kışkırtarak taş ve molotof kokteyli atmaya teşvik ettiğini öne sürdü. Nijerya'da yasa dışı olarak faaliyet yürüten bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada yüzden fazla kişi öldü. Nijerya Devlet Başkanı Mahmudu Buhari, illegal rafinerilerin üzerine gideceğini söyledi. İşsizliğin çok yüksek olduğu büyük petrol yataklarına sahip Nijerya'da yasa dışı benzin üretimi bir geçim kaynağı. Yoksullar büyük petrol şirketlerinin boru hatlarından çaldıkları petrolü derme çatma tanklarda işleyerek satıyor. İşlem tehlikeli olduğu kadar çevreye de büyük zarar veriyor. Kazada ölenler için toplu mezar kazılması gerektiği bildiriliyor. Filipinler'de devlet başkanlığı seçimine 2 hafta kaldı. Yapılan kamuoyu yoklamaları eski diktatör Ferdinand Marcos'un oğlu Ferdinand Bongbong Marcos'un açık farkla önde olduğunu gösteriyor. Marcos'u devlet başkan yardımcısı Lenny Robredo izliyor. Robredo hem Marcos ailesinin hem de şu anki devlet başkanı Rodrigo Duterte'nin mirasına karşı çıkarak insan hakları ve demokrasi vaat ediyor. Robredo'nun oylarının arttığı ifade ediliyor. Tunus'tan İtalya'ya gitmeye çalışan ve 120 mülteciyi taşıyan 4 tekne Tunus açıklarında battı. En az 12 Afrikalı mültecinin öldüğü bildiriliyor. Tunus sahilindeki Sfax bölgesi, savaş ve yoksulluktan kaçan ve Avrupa'ya gitmeye çalışan Afrika ve Orta Doğuluların ana geçiş noktası olarak biliniyor. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metnine imza atan 6 siyasi partinin genel başkanının bir araya geldiği 3. Liderler Buluşması'nda Cumhurbaşkanı adayı için gereken kriterler sıralandı. Toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday belirleneceği vurgulandı. Toplantı 6 saat sürdü. Toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi lideri Ali Babacan, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde elektriğinin kesilmesinin yankıları da sürüyor. Kılıçdaroğlu, faturasını ödemediği için elektriği kesilen vatandaşların evini ziyaret etti. Keçiören'de 4 aydır elektriği kesik olan Güllü Demir, Kılıçdaroğlu'na durumunu anlattı.
Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Benim 4 aydır elektriğim kesik. Eşimden ben boşandım.
Evet.
3 tane çocuğumla ben çalışmıyorum. Çalışmadığım için elektrik faturasını ödeyemedim.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, faturalarını ödeyemediği için elektriği kesilenlerin sesini duyurmak için elektrik faturasını ödemedi ve Kılıçdaroğlu'nun elektriği geçen hafta kesildi.
Bunlar sizin elektrik faturalarınız.
Evet.
1027 lira.
4 milyona yakın abonenin elektriği kesilmiş Türkiye'de. Onların sesi duyulsun diye bu yola girdim. Bu bir direniştir.
Güllü Demir daha sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden sonra elektriğinin açıldığını duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e o evde elektriğin kesik olmadığını öne sürdü. Kılıçdaroğlu Dönmez'i Beşli Çete'nin bakanı diye tanımladı ve istifasını istedi. Keçiören Kaymakamlığı ise söz konusu vatandaşın borcunun ödenmesi ardından elektriğinin açıldığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ekonomik sorunları yok saymadıklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde gördüğü yatırımcıların Türkiye'ye gösterdiği ilgiyi övdü, muhalefete yüklendi.
Türkiye başka bir güzel yolda. Ah buradakiler şöyle bir gelseydiler orada da Türkiye ile ilgili beklentileri bir görebilseydiler. Kimsenin en ufak bir endişesi dahi olmasın. Gerekirse ecdadımız gibi gemileri karadan yürütür, yine yolumuzdan, hedeflerimizden kesinlikle sapmayız.
Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a gönderdiği 24 Nisan mesajında vefat eden Osmanlı Ermenilerini saygıyla yad ettiğini, hayatta olan yakınlarına taziye ilettiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak adlandırdı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ifadeyi gerçeklerin çarpıtılması olarak niteledi ve Biden'ı kınadı. Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın Ermeni soykırımının tanınması, soykırım faillerinin isimlerinin kamusal alandan kaldırılması kanun teklifi iç tüzeye aykırı olduğu gerekçesiyle Paylan'a iade edildi. Paylan, kendisine yönelik tepkiler üzerine tarihi değiştirip 7 yıldır aynı teklifi verdiğini ve bu süre içinde böyle bir lince maruz kalmadığını, çünkü daha önce meselelerin konuşulabildiğini kaydetti. Çok sayıda Ermeninin hayatını kaybettiği 1915 olayları pek çok ülke parlamentosunda soykırım olarak tanındı. Türkiye ölümlerin soykırım olarak tanınmasına karşı çıkıyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı da konuşulacak. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 15 kişi daha hayatını kaybetti. 2277 yeni vaka tespit edildi. Para durumunu veriyorum. 1 Avustralya doları 10 lira 65 kuruş, 72 Amerikan ve 66 Euro sentten işlem görüyor. Bugünkü hava durumu da şöyle. Perth ilerleyen saatlerde yağışlı 28, Adelaide parçalı bulutlu 25, Melbourne parçalı bulutlu 21, Hobart bulutlu 17, Canberra parçalı bulutlu 19, Sydney ara sıra yağışlı 22, Brisbane ara sıra yağışlı 25 ve Darwin parçalı bulutlu 34 derece. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben İsmail Kayhan. Yayınımızın geri kalan bölümünde Nejat Başar'la birlikte olacaksınız.
Haber Bülteni için İsmail Kayhan'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda konumuz Anzak Günü ve stüdyomuzda tarihçi Vecihi Başar'ın var. Anzak Günü ile ilgili mesajlarınızı ve sorularınızı SMS olarak bize gönderebilirsiniz. Hemen okumaya çalışacağız. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğin zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, Anzak Günü dolayısıyla tarihçi Vecihi Başar'ın stüdyoda bizimle. Vecihi Bey, öncelikle bize meşgul olduğunuzu tahmin ettiğim bugün gelip bilgi verme nezaketini gösterdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Türkçe ve İngilizce olmak üzere Çanakkale Savaşları ve Avustralya Türk Toplumu hakkında toplam 6 kitabınız var. Ve Avustralya Türk Toplumu ve Avustralya'ya verdiğiniz hizmetlerden dolayı Anzak Barış Ödülü'ne ve 2015'te de Order of Australia madalyasına verdiler size. Sizle konuşulacak çok konu var ama bugün Anzak Günü olduğu için soruları biraz sınırlamak durumundayız. Biraz önce bahsettim, ben ilk geldiğimde Avustralyalıların Türklerle beraber Türklere karşı Birinci Dünya Savaşı sırasında savaştığını biliyordum ama buraya gelince Avustralyalıların bu savaşa nasıl baktıklarını öğrendim. Yıllar içinde Türkiye'den buraya gelen çoğu insan da benzer duyguyu yaşamıştır herhalde. Avustralyalılar için Türklerle olan ilişki, dostluk farklı bir boyutta herhalde, değil mi Vecihi Bey?
Evet, aynen. Ben geldiğimde 73 senesi, neredeyse 50 sene olmuş. Bu arada yaşım ortaya çıkıyor herhalde. Ben Avustralyalıların Çanakkale'de olduğunu bilmiyordum. Babam subaydı. Onun için askeri tarihe merakım daha küçük yaştan başlamıştı. Ama bize İngiltere İmparatorluğu ve de onun dominyonları geldiler şeklinde anlatılırdı. Buraya gelince baktım Anzak günü falan var. Çanakkale'ye çıktık, Türklerle savaştık falan. Büyük bir sürpriz oldu benim için aslında. Tabii ondan sonra bakıyorsun o zamanlarda hele olayı Türkler açısından anlatan kimse yok. Türkler düşman olarak görünmüyor. O zamanlarda halen şu anda olan dost şeklinde görülüyor. Ama olayı hep Avustralyalılar tarafından anlatıyorlar. Bunun üzerine herhalde bir 3-5 sene sonra başladım ben bu konuyu işlemeye. Ve bunun üzerine ilk kitabımız çıktı 1985 yılında. Türkler tarafından anlatan ve büyük sansasyon oldu diyebilirim neredeyse. Anzak gününe yakın olarak çıkmıştı zaten. Evimizin önünde radyocular, gazeteciler, televizyoncular birikiyordu o zamanlar. Bu bana gösterdi ki Avustralya toplumu çok olgun bir toplum. Başka bir yönden, hele düşman olduğunu tahmin ettikleri bir taraftan olayın anlatılması onlar için ilginç geldi. Yani en azından yeni bir pencere açılmış, yeni bir bakış açısı ortaya konmuş oldu. Bunun üzerine onun bir kamçıladığı bir düşünce yapısıyla mühendisliğin yanında bütün boş zamanlarımı ve boş zamanlarımızı eşimle beraber bu konuda yoğunlaştık. Bakın kaç sene olmuş 85'ten bu zamana kadar? 6 kitap, 37 sene.
37 sene.
Evet, 37 senedir bu işle uğraşıyoruz ve proje üstüne proje geliştiriyoruz. Ondan sonra ve de bu beni çok zevklendiriyor yani. Emekli olduğumdan beri 20 senedir daha da yoğunlaştı işler. Ondan sonra bugün şeyi konuşalım istedim. Avustralya'daki Türklerin gelişinden itibaren Anzak olayını konuşalım. Bizler açısından yani. Mesela şöyle başlayabilirim ben. 1967 yılında ilk büyükelçimiz Vefa Karatay Canberra'ya geldiğinde onun da herhalde pek fazla haberi yoktu ki büyük şaşkınlık geçirmiş. Kitabında şey diyor, ben diyor bir Anzakların bize olan ilgisini, sevgisini hiç tahmin etmiyordum diyor. Ve bir toplantı öneriyor 68 senesinin 25 Nisan'ında, o civarda daha doğrusu. Ondan sonra oturacak yer kalmıyor toplantıya gelenlerin sayesinde. Onun için herhalde o günden başlamak üzere Türk toplumunun buradaki varlığı olayı daha da büyüttü tabii. Değişik yönlerden çeşitli grupların, çeşitli kişilerin katkılarıyla olay çok daha büyüdü ve de güzelleşti. Yani şu bakıyorum şimdi her tarafta harika projeler üretiliyor. Mesela dün Move the House diye bir projenin bir toplantısına katıldım. Bir Mary Creek diye, Coburg'da bir tane Mary Creek diye bir ırmağın kıyısında ölenlerin anısına ağaç dikildi. Ondan sonra birkaç yüz kişi gelmişti ama ne kadar anlamlı bir proje. Onun için bir de bunu Coburg'daki Yıldız Kardeşler ürettiler. Bunun gibi Avustralya'nın dört tarafında projeler üretiliyor, benzeri eylemler yapılıyor, etkinlikler yapılıyor. Bugün Türk grubu mesela Melbourne'da yürüdü Anzak yürüyüşünde. Bilmiyorum kaç kişi vardı ama orada bayraklarımızla gezmeleri büyük bir olay tabii bizim için.
Yıllar içinde İlk yürüyüşten beri biz başlamıyoruz. Evet, yürüyüşten beri başlamıyoruz. Yani bizim bu Anzak yürüyüşüne katılmamız için bazı süreçler ve onaylar gerekti, değil mi?
Pek tabii. Mesela Melbourne'da ilk Anzak gününde yürümek isteyen gruba RSL'in o zamanki Gaziler Derneği'nin başındaki Bruce Ruxton diye bir arkadaşımız vardı. O katiyen katılamazlar Türkler dedi. Hatta şöyle genel bir şey söyledi. Bize kurşun sıkan kimse bizle beraber yürüyemez dedi. Fakat tabii zaman içerisinde bu değişti. Bruce Ruxton'ı Türkiye'ye Anzak gününe götürdüler bir sene. Oradan döndüğünde tamamen değişti fikri, düşüncesi. Zaten pek çok Türkiye'ye gidip Anzak gününe katılan ya Çanakkale'ye gidenlerin büyük bir kısmı geri döndüğünde Türk hayranı, Türkiye hayranı, Çanakkale büyükelçisi oluyorlar neredeyse. Ve de onun verdiği bir rahatlama var. Ve 1990'ların ortasından itibaren hem Melbourne'de hem Sydney'de başlayan Anzak yürüyüşlerine katılım büyük bir olay oldu yani bence. Şimdi herhalde hemen hemen her eyalette katılım var tahmin ettiğim kadarıyla.
Sydney ve Melbourne'da RSL'in Türk şubeleri de var değil mi Vecih Bey?
Evet, Melbourne'daki direkt kendi başına bir şube. Sydney'deki de Cumberland diye bir şubenin alt şubesi şeklinde. Ama tabii çok etkinler her iki tarafta. Sydney'de de arkadaşlar çok güzel projeler yapıyorlar. Bu arada Adelaide'de, Tasmania'da, Batı Avustralya'da, Perth'te ondan sonra Türk toplumunun etkinliğini görüyorsunuz. 1985 senesinde bizim kitap yayınlandığı sene yani daha büyük bir olay vardı. O da Avustralya ile Türkiye arasındaki anlaşmalar sayesinde Anzak koyuna Anzak koyu adı verildi. O zamana kadar onun bir adı bile yoktu. Arı burnu falan deniyordu. Ama Türkler özel olarak ona Anzak koyu dediler. Ondan sonra haritalar öyle geçti. Ve burada anıtlar dikildi. Canberra'da, Albany'de, Batı Avustralya'da. Ondan sonra ve 1985 aslında bir dönüm yılı olabilir diye düşünüyorum. Bizim iki ülkenin arasındaki, iki halkın arasındaki ilişki açısından. Ve bu gelişmeye devam etti tabii. Şeyi de söylemem lazım. Avustralya'ya gelen Türkler 60'larda, 68'den sonra 70'lerde ben kendi deneyimimden de kaynaklanan şeyi verdim. Bilmediğimizi anlattım. Fakat mesela 1972 senesinde bir Türklerin bir Anzak gününde yürüyüşü var. Bizim kitabımızda da onun resmi var. Ve yürüyen grup pek büyük bir grup değil. Böyle 20 kişi falan var. Ama ellerinde bir tane kocaman bir yazı var taşıdıkları. Yazının üzerinde şöyle diyor. Turkish Australian friendship will never die. Yani ne kadar anlamlı bir laf. Türk-Avustralya dostluğu hiçbir zaman ölmeyecektir diye. Yani iki ülke arasında böyle trajik bir savaştan sonra böyle bir dostluğun olması, büyümesi herhalde nadir görülen bir şeydir. Bazı arkadaşlar savaşın centilmenler savaşı olduğunu falan söylüyor ama yani bu biraz uydurma bence. Çünkü 86.700 bizden şehit var. Karşı taraftan da yani İngilizler, Fransızlar ve Anzaklar dahil 50 bine yaklaşır ölü var. Avustralyalıların kendisinin ölüsü 8.700. Ama bu böyle rakamlara ulaşmak için çok gaddarca savaşmaları lazım. 9 ay sürdü çünkü savaş. 9 ayda bu kadar her iki taraftan da şehit olması için herhalde birbirlerini kıyasıya öldürmüş olmaları lazım. Centilmenlik falan yok orada yani. Herkes ya öldüreceksin ya öleceksin. Fakat sonradan ortaya çıkan ve gönülden gelen bir şey bu. Yani herhangi bir ittirme ya politik bir şey yok, baskı yok. Halkın kendisinden gelen bir duygu. Mesela ben 2019'da bir tur götürdüm Türkiye'ye. O turun elemanlarından, katılanlarından birisi 94 yaşında bir bayandı. Ve ona biz şey koydurtmayı düşündük. 57. alayın şehitliğine bir çelenk bıraksın istedik. Çelengi aldı eline. koyacağı yere doğru giderken oradaki grubun, orada birçok insanlar vardı tabii, oradaki grubun arasından bir tane Türk kadını ağlıya bağıra koşturarak geldi. Siz ne kadar güzel insanlarsınız, Avustralyalılarsınız, biz sizi çok seviyoruz diye geldi. Ağlıya ağlıya bizim 94 yaşındaki kadının boynuna sarıldı. O tabii yani biz hepimiz de başladık ağlamaya. Yani öyle öyle duygusal anlar yaşanıyor. O böyle bir olayı herhalde kurgu şeklinde yapamazsınız yani. Kendiliğinden oluşuyor bu. Ondan sonra
kişisel olarak karşılıklı hem Türklerin hem Avustralyalıların ufak incelikleriyle böyle zaman içinde oluşmuş bir hissiyat herhalde bu karşılıklı sevgi, dostluk. Yani çok ilginç. Dünyada o kadar benzeri olan bir şey yok.
Ben hatırlamıyorum öyle bir şey. Bu şeyden başladı diye düşünülüyor. Çanakkale'de siperlerden başladı diye düşünülüyor. Yani siperler bazı yerlerde 10 metre yakın birbirine. Yani karşı taraftaki askerin şarkı söylediğini, ağladığını yahut kurşun yediyse öldüğünü falan duyuyorsunuz. Sabahleyin yemek yaptığını düşünüyorsunuz, görüyorsunuz. Görmek değil de kokusunu duyuyorsunuz en azından. Öyle bir yakınlık var ve de bir savaşın keskin olmadığı zamanlarda birbirlerine hediyeler attıklarını biliyoruz. 10 metre bir mesafe değil zaten. Ondan sonra ve de Avustralyalılar aslında o tarafa pek girmek istemiyorum ama Avustralyalılar Türkleri bilmiyorlardı. Yani zaten ilk Türkiye'ye yönlendirildiklerinde herkes Almanya'ya gideceğiz, Batı'ya gideceğiz, Fransa'da Almanlarla dövüşeceğiz diye düşünüyordu. Türkiye'ye gönderildiklerini duyunca vah vah vah dediler. Yani şimdi hemen biz onları siler süpürürüz diye düşündüler. Ondan sonra tabii bizim açımızdan da vatanı kurtarma olayı. Yani İstanbul'a 300 kilometre var. Sen yenilirsen tamam, İstanbul başkent alınmış oluyor yani. Onun için olayın bayağı trajik bir yönü de var. Ama sonuçta ortaya çıkan, hele bizim nesiller için bayağı olumlu bir şey. Ben 50 senedir buradayım neredeyse. Hiçbir kere Türk olduğum için ters bir laf görmedim, duymadım. Ama yani Almanya'da yaşayanlar, Avrupa'da yaşayanlar tam tersi. Türk olduğunu söylemeye utanıyor insanlar. Ben Norveç'te yaşadım, 3 sene çalıştım Norveç'te. Orada kara kaşlı birisinin, kara kafalı birisinin yanında kimse oturmaz trende ya otobüste. Öyle bir ortamdan buraya gelince tabii Avustralya'da yaşayan Türkler olarak ne kadar şanslı olduğumuzu görebiliyorsunuz. Yani herkes görüyor bunu.
Saatlerimiz Avustralya doğu kıyılarında 14.32'yi gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Ve GB ile sohbetimize dönmeden önce bugünkü Anzak Günü yürüyüşünden hazırladığımız bölümü sunmak istiyoruz. Bu yılki Anzak Günü şansımıza Nisan sonu olmasına rağmen normalde serin olan Melbourne'da güneşli ve sıcak bir günde anıldı. Avustralya dışında onlarca toplum grubunun katıldığı yürüyüşlere bu yıl da Muharip Gaziler Derneği Türk Şubesi'nden katılma oldu. Geçmiş yılların aksine bu yıl katılım biraz daha az oldu.
Ben Ramazan Altındaş, Victoria Muharip Gaziler Derneği Türk Şubesi Başkanıyım. Bugün burada Anzak görüşüne her sene olduğu gibi katılacağız. Bazı arkadaşlarımız, vatandaşlarımız soruyorlar. Siz neden katılıyorsunuz? Biz Avustralya vatandaşıyız. Avustralyalıların acı ve tatlı günlerini paylaşmamız lazım. İki, Anzak kökeni Gelibolu'dan başlamıştır. Biz de burada Çanakkale'de hayatlarını kaybetmiş o şehitlerimizi için bizi yürüyoruz. Ne mutlu. Avustralya hükümeti bize böyle bir yetki verdi. Yürümekten kuru diyoruz. Tüm Türk toplumunda buna katılması isteriz. Hatta gelip seyretmelerini daha iyi olur. Seyretsinler.
Covid-19 yüzünden biraz böyle boşlukta kaldı. İki sene bir şey yapamadınız galiba. Şimdi Anzak Günü ile ilgili bir şey yapabildiniz mi bari?
Yürüyüşü yasakladılar. Yürüyüş yapmadık. Ama iftar yemeğimiz vardı geçen sene. Bu sene vardı. Dün iftar yemeğimiz vardı. Aşağı yukarı 80 kişi vardı. 20'den fazla Avustralya Parlamenter Bakanı Milletvekili vardı. Artık bundan sonra sık sık bu ifadeleri yapacağız.
2019'u görmüştüm ben. 2019'dan biraz daha seyrek insan katılmış sanki. Doğru mu bu?
Doğru. Çünkü herkes artık evlere kapanmaya alıştılar. Bu nedenle bazıları çıkmaktan, belki mikrop alır diye korkusundan çıkmıyorlar. Ama bunu hepimiz alışacağız.
Yavaş yavaş alışacağız. 2023'te daha kalabalık olacağız.
İnşallah. Öyle bekleriz.
Teşekkürler.
Sağ olun. Teşekkür ederim kardeşim.
Katılımcılara neden orada olduklarını sorduk.
Benim ismim Saffet Yıldırım.
Buyurun. Neden geldiniz bugün buraya?
Buraya Anzak Günü geldim. Türklüğü tanıtmak.
Bayrağı taşıyan sizsiniz.
Evet, bu benim benim şansım bugün.
Gençlere bırakmadınız. Gençler de
vallahi gelsin.
Çok genç yok pek.
Gelsin. Belki gelir. Aa, bak gelecek var inşallah.
Ben Mustafa Üzümcü. Denizliyim. 1977'de Avustralya'ya geldim. Bugün ilk defa katılıyorum. Yalan da değil. İnşallah bu yürüyüşümüzü güzel bir şekilde yaparız. Katılım da güzel olur inşallah. Şu anda beklemekteyiz. Allah hakkımızda hayırlısını eylesin.
Siz neden geldiniz buraya?
Bugün ben şehitlerimizi, gazilerimizi anmak için geldim. Bak şöyle toplumlara bakıyorum. Ne güzel adamlar düzenlemişler. Çok güzel şeyler yapmışlar. Bizim ne olmasın? Biz yani böyle kendimi garip gibi hissettim yani. Yalnız gibi hissettim.
Bazıları da çocuklarını kapmış getirmiş.
Benim adım Asya. Buraya geldik çünkü gelmek istedik. Hani yürüyüşe. Ya yeah, güzel olacak.
İlk defa mı geliyorsun?
Evet, ilk defa geliyorum. Birkaç yıl önce Anzac Day'in şeyine gitmiştik. Ama ilk yıl yürüyüşe gidiyoruz. Evet.
Neden geldin buraya bugün? Neden gelmek istedin?
Türkiye hani şey yapmak istedik, hani gurur vermek istedik bugün için. Hani herkese göstermek istedik, bu bizim şeyimiz. Evet, o yüzden.
Çok teşekkürler Asya.
Teşekkürler.
Sen ismini söyle bakalım.
Ata.
Sen neden geldin bugün?
Niye geldim? Benim babayla abla geldi bugün.
Peşine takıldım diyorsun yani.
Evet. Evet.
Çok teşekkürler Ata. Gururlu babayla da konuşalım şimdi. Tanıtın kendinizi.
Benim adım Murat Eryürek. Birinci nesil olmasam da ikinci nesil gurbetçi Tahsin Eryürek ve Teslim Eryürek'in oğluyum. 74 yılından beri Avustralya'da yaşıyorum. Şu anda 48 yaşındayım. Ve hem toplumda tekvonda alanında okulum var. Hem de lojistik sektöründeyim. Çok gururlu bir Türk'üm. Fakat yıllardır bu Covid'in sayesinde işte bu Avustralya, Türkiye, Anzak olsun, Gelibolu olsun törenlerinden eksik kaldığımız için bu sene bir de havanın bu kadar güzel olmasıyla ziyade artık hiçbir bahanemizin olmadığından dedim gelelim. Hem tabii en önemlisi Türkiye'mizi, Mustafa Kemal Atatürk'ü, gençliğimizi, neslimizi ve de tabii ki Avustralya'yı desteklemek için bugün buradayız.
Çocukları da getirdin.
Kesinlikle yani onlara sadece sosyal medyada veyahut da gazetelerde veya televizyonda Türk olduğumuzu değil biraz da yaşatmak amacıyla buraya gelirken tabii ki onların soruları vardı. Elimden geldiği kadar dediğim gibi ikinci nesilim. O yüzden bazen eksikliklerim de olabiliyor. Babam da Allah'ın izniyle annem yaşıyor. Onlarla konuşup onların aldığım bilgilerle küçüklere elimden geldiği kadar asimile güzel bir şey ama asimile olmamaya çalışıyorum. Yani kültürümüzü kaybetmemeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten çok gururluyum. Hatta spor hocası olduğum için biraz da çok motiveyi ve enerjiyi seviyorum. Yani milli takımın futbol oynadığı zaman, tekvanda, güreş vesaire sadece Türk demek değil de Türk olduğunu yaşatmak ve hissetmek amacıyla yani benim için artı çok önemi var buranın yani. Ben hatta böyle yerlere geldiğim zaman biraz da duygulanıyorum. Çünkü biz 48 senelik Avustralya Türk vatandaşıyız. Türk Avustralya vatandaşıyız ve burada yaşatmamız için elimizden geleni yapmamız lazım. Tek bir şeyim var. Bugün buradayız. Ramazan amca burada, Saffet amca burada, büyüklerimiz burada. 5-6 kişiyiz. Avustralya topluluğuna bakıyorum. Binlerce kişi var. Bizden maalesef 8 kişiyiz şu anda. Yani Broadmeadows'da, Merrow Heights'da, Dandenong'da, Mentone'da, sosyal medyada bir şeylere basacaklarına lütfen buralara gelsinler ve toplumumuzu desteklesinler. Çünkü yoksa 20 sene sonra Ramazan amca olmayınca, babam, bizler olmayınca toplum kaybolacak. Onlara lütfen sesleniyorum. Gelin Türk olduğumuzu yani gururla buradaki insanlara anons edelim yani. Amacımız bu yani. O yüzden buradayız.
Sayın dinleyiciler, geri dönüyoruz şimdi Vecihi Bey'e. Vecihi Bey, dinleyicilerimizden bir sorumuz var. Ertuğrul Bey soruyor. Sydney'den önce sizi tebrik ettiğini söylüyor ve soruyor. Anzak konuları ile ilgili olarak her Türkiye ve Avustralyalı yöneticilerden getirdiğiniz projeler hakkında gereken ilgi ve alakayı görüyor musunuz diye sormuş Ertuğrul Bey.
Teşekkürler Ertuğrul Bey. Evet, büyük destek görüyoruz biz. Hem Avustralya hem Türk makamlarından. Bu yeni bir şey değil. Hep böyle oldu zaten. Ondan sonra mesela 2015'te burada Melbourne'da bir anıt açıldı. Türklerin şehitlerini anan bir anıt açıldı. 500 bin dolara mal olduğunu söylediler. Bunun bir kısmını Melbourne'daki Türkler topladılar. Fakat büyük bir kısmını Avustralya ve Türk hükümetleri ortak olarak verdi. Bu büyük bir yatırım. Ve de o anıt herhalde burada birkaç yüz sene daha kalır diye düşünüyorum. Benim her başvurduğum projeyi aldığımı söyleyemem, yardım aldığımı söyleyemem. Ama pek çoğuna destek geliyor. Mesela biz Çanakkale'deki olayları anan bir bahçe yaptık. Hampton'daki RSL şubesinin bahçesinde. Orası için gereken parayı federal eyalet hükümeti verdi ve de çok güzel bir sonuç çıktı ortaya. Ve Atatürk'ün sözlerini oraya duvara plaket halinde astık. Herhalde Atatürk'ün sözlerinin getirdiği büyük bir şey var. Yankı var Avustralya'da. Yani 1934 senesinde savaştan 19 sene sonra o konuda büyük uğraş vermiş olan kumandan Mustafa Kemal Atatürk kalkıyor. Sizin burada ölen çocuklarınız bizim de çocuklarımız olmuş diyebiliyor. Bunun kadar büyüklük gösteren herhalde başka bir devlet adamı yoktur herhalde. Bunun getirdiği bir şey var. Avustralya'da büyük bir yankı var. Yani herkesin konuşmasının sonunda Atatürk'ün sözleriyle genellikle bitiriyorlar. Herhalde bu bizim için büyük bir olanak. Ben de konuşma yaptığım zaman en son slide'ım yahut en son söylediğim sözler Atatürk'ün sözleri oluyor. Önemli bizim...
O sözleri ilk duyduğunda gözleri yaşarmamış insan yoktur herhalde yani.
Çok doğru, çok doğru. Yani o kadar anlamlı ki annelere, annelerin yüreğine hitap ediyor yani. O kadar önemli bir şey. Ben bundan sonraki yaşamımda daha başka projeler üretmeyi planlıyorum. Önümüzdeki sene Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı. Arkadaşlardan rica ediyorum, kendileri de birkaç proje, en azından bir proje çıkartıp etraflarındaki Avustralya toplumuna tanıtsınlar Türkiye'yi ve bizim ortak mirasımız olan Anzaklarla ortak mirasımız olan Çanakkale Savaşları'nı yaşatsınlar bir şekilde. Bu toplumumuz açısından, toplumun benliği ve toplumun kendi yüreğine olan güveni için de çok önemli. Bundan sonraki nesiller için daha da önemli. Maalesef bundan sonraki nesiller pek o kadar ilgilenmiyorlar şu anda. Ama genellikle üçüncü nesil geri döner. İkinci değil de üçüncü nesil geri döner ve de parmağını taşın altına koyar diye düşünüyorum. Bu konular toplumda nasıl yankılanıyor tam bilemiyorum ama herhalde konuşulması gereken, tartışılması gereken, anlaşılması gereken konular. Pek çoğumuz bilmeden olaylara giriyor. O çok yanlış bir şey. Yani en azından 2-3 tane kitap okuyup Türkçe yahut İngilizce savaşın ana konularını anlamamız lazım. Bazıları çıkıyor mesela 250 bin şehidimiz var diyor. Doğru değil yani. 87 bine yakın şehidimiz var. Bir ara şey çıktı mesela Avustralya'da 57. alayın sancağı varmış diye çıktı. Bundan 15 sene kadar önce. Ondan sonra biz de dolaştık, araştırdık, müzelere gittik, Canberra'ya gittik. Böyle bir şey yok. Tamamen uydurma. Fakat o kadar güzel yazılmış ki milletin hoşuna gidiyor herhalde. Herkes böyle bir hikaye var falan diye geliyor.
Hikaye güzel olunca inanıyor insanlar.
Evet, çok doğru güzel, çok güzel yazıyorlar. Doğru olması önemli değil. Ondan sonra epey uğraştık böyle şeyleri silmeye ama halen 15 sene sonra halen geliyor benzeri hikayeler. Yeni yeni bir şeyler icat ediyorlar. Ondan sonra hoşuna gidiyor milletin.
Avustralya'nın Anzak tarihinde de bu tip, yani mitolojiye dönünce biraz böyle bu tip savaşlar. Çünkü hem Avustralya'nın kuruluşunda hem Türkiye'nin kuruluşunda kilit rol oynamış bir savaş. Yani biraz böyle savaş efsaneye dönüşüyor, mitolojiye dönüşüyor ve insanlar inanmak istiyor yani bazı şeylere. Doğru. Belki.
Doğru. Bir de şey var tabii, yani bizim cephede çarpışanların okuma yazma oranı %5. Onun için pek fazla yazılı belge kalmamış. Avustralyalıların neredeyse %100 onlardan günlükler, mektuplar, binlerce dosya var. Tabii o zaman hakikat daha kolay ortaya çıkıyor. Bizde bir şey olmadığı için doğru dürüst uydurmak daha kolay geliyor.
Bir de farklı devlet sonuçta. Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye.
Türkiye Cumhuriyeti.
Evet. Geçişte dramatik bir süreç. Sonuçta doğru. Anadolu için kasıp kıvrulmuş bütün bölge. O sırada yani bazı şeyler kaybolmuş olabilir. Dediğiniz gibi okuma yazma oranı düşük olunca ve ölümler çok fazla olunca subaylar arasında falan herhalde böyle bunu tarihe mal etmek ya da gerçekleri tarihe mal etmek biraz daha zor Türkiye için.
Evet. Bizim bir de kültürümüzde var herhalde. Biraz hikayecilik, efsanecilik. Evet.
Vecihi Bey, şimdi kısa bir reklamımız var. Bir iki tane mesaj var. Onları söylemek istiyorum size önce. Necdet Çimenli Bey'in mesajı şöyle. Vecihi Bey, şayet Çanakkale'de muhalifler savaşı kazansaydı ne olurdu demiş. Alternatif tarih biraz bu. Fevzi Bey de 1972 yürüyüşünde çoğunluk Kıbrıslı Türklerdir. Vecihi Bey bunu da vurgulasın lütfen demiş Fevzi Bey.
SBS Türkçeylesiniz.
Evet, Vecihi Bey'le devam ediyoruz. Vecihi Bey, ne düşünüyorsunuz sorular hakkında?
Evet, alternatif tarih olayını isterseniz biraz işleyelim. Şimdi aslında bizim Çanakkale Savaşı'ndan bitmiyor dertlerimiz. Ondan sonra ne oluyor? İngilizler ve Avustralyalıların atlı kuvvetleri Orta Doğu'ya yöneliyorlar. Ve orada 1 milyon insan tekrar savaşıyor. Fakat bu savaş 3 sene sürüyor ve 1918'in sonunda bizim yenilgimizle sonuçlanıyor. Giremedikleri İstanbul'a 1918'in Kasım'ın 12'sinde İngiliz filoları giriyorlar. Herhalde önemli olan Çanakkale'deki sonuç şöyle böyle aynen tekrarlanmış oluyor. Sadece 3 sene arayla. Eğer Çanakkale'de yenilseydik ne olacaktı? İngilizler İstanbul'u işgal edeceklerdi. Türkiye'yi böleceklerdi. Ve Orta Doğu'yu tamamen ellerine geçireceklerdi. Çünkü Orta Doğu'da büyük petrol yatakları var. O sırada da İngilizler büyük donanmalarını kömürden petrole aktarmaya çalışıyorlar. Ama İngiliz İmparatorluğu'nda petrol yok. Ve stratejik önemli olan petrole ulaşmak için Orta Doğu'ya el koymaları gerektiğini düşünüyor İngilizler. Ve buna vakıf oluyorlar sonuçta. Yani 1918'den sonra olan olaylara bakın. Eğer Atatürk çıkmamış olsaydı Türkiye diye bir ufacık bir ülke olacaktı. Etrafında 4-5 tane hasım ülke olacaktı. Ondan sonra ve Orta Doğu petrolleri İngilizlerin olacaktı. Aslında sonuç değişmedi İngilizler açısından. Onlar petrole odaklanmışlardı. Onu aldılar ve o onların işini birkaç yüz sene idare etti. Orta Doğu'da o zamanlar bulunan petrol yatakları, Baba Gurgur diye bir petrol yatağı var mesela, halen binlerce varil petrol üretiyor. Kaç sene sonra? Yani 70-80 sene sonra. Onun için İngilizler açısından olayın sonucu pek değişmedi. Ama bizim açımızdan çok değişti. Çünkü eğer Atatürk ve onun arkadaşları, Medeslihan arkadaşları ve toplumumuz Çanakkale Savaşı'ndan geçmemiş olsaydı, daha sonra Kurtuluş Savaşı'nı verebilecek durumda olmazlardı belki de. Onu. Aslında tarihe değişik açılardan bakmak bazen yararlı ama tepeden aşağı inen bir su gibi o kendi tarih kendi yatağını bulup akıyor. Onun için şöyle olsaydı böyle olsaydı demek aslında biraz fantezi oluyor. Onun için şey etmek lazım. Tarihin niye öyle olduğunu anlamak lazım. Pek çok kişi Çanakkale Savaşları'nın esas nedeninin Orta Doğu'daki petrol yataklarına İngilizlerin arzu etmesi, onlara el koymak istemesi olarak bilmezler. Yani nedir Çanakkale Savaşları'nın sebebi? Pek çok kişinin bildiği. Biz boğazları açıp Ruslara yardım etmeye gidiyorduk. Yahut ona benzer birkaç tane daha teori var. Bunların hiçbiri bu kadar büyük bir savaşı getirecek, gerektirecek kadar bir olay değil. Esas olay aslında tabii ki İngilizlerin Orta Doğu'daki petrol yataklarına el koyma niyeti. Zavallı Avustralyalılar da yani başkaları gel dedikleri zaman koşturan bir millet. Burada savaş açıldığında ilk bir haftada 8 bin 9 bin kişi sıraya girmiş. Biz harbe gitmek istiyoruz diye. Öyle bir millet. Bugüne kadar da katılmadıkları savaş yok. Ondan sonra halbuki Atatürk'ün söylediği gibi yurtta sulh, cihanda sulh bizim en iyi, en önemli şiarlarımızdan birisi. Barış önemli. Barış insanlar için en önemli şey.
Siz böyle Irak'taki petroller, Suudi Arabistan petrolleri falan yani sonuçta o Birinci Dünya Savaşı'nın nedeni olarak belirttiniz ama yani hala aynı nedenlerden dolayı savaş çıkıyor yani
tabii,
aynı bölgede.
Tabii yani bakın İkinci Dünya Savaşı'na, bakın Irak'a iki defa üst üste büyük saldırmalara, onların hepsinin ortak nedeni petrol yatakları. Niye? Çünkü çok stratejik bir madde. Yani şu anda toplumda petrol olmasın, gelmese bütün hayat durur. Onu mutlaka sağlamanız lazım. Hani ekmek olmasa başka bir şey yersiniz ama petrol olmasa şimdi değil ama belki 50 sene sonra başka şeyler olabilir tabii de. Elektrik enerjisi falan. Ama o zamanlar özellikle bütün dünya petrol üzerinde kurulmuş vaziyette. Onun için stratejik önemi olan bir yere sahip olmak Türkiye için çok iyi bir şey ama aynı zamanda da kötü bir şey. Yani herkesin bizim topraklarımızda gözü var maalesef.
Vecih Bey, son olarak bir şey sormak istiyorum. Siz böyle Avustralya ve Türkiye arasında dostluk köprüleri kurulmasında bayağı öncülük yaptınız. Bu süreçte karşılaştığınız zorluklar ve başarıları anlatabilir misiniz? Yani mesela dostluk anıtları yapıldı. Bir sürü şey yapılıyor aslında, hala yapılmakta. Bu yani karşılaştığınız zorluklar ve böyle hatırladığınız güzel şeyler.
Direkt olarak aklıma gelen birkaç bir şey var. Bunlardan bir tanesi Türkiye'ye ben 15 senedir falan tur götürüyorum. Türkiye'ye götürdüğüm turların hepsinde geri gelirken katılanların hepsi aman iyi ki yaptık bu işi. Bu dünyanın en güzel bir şeyiydi. Türkiye gibi güzel bir tarihi olan, kültürü olan bir ülkeyi gezdik, gördük. Çanakkale'yi anladık. Bu bana büyük haz veren bir olaydı. İleride bunlara şu Covid olayı bittikten sonra ileride tekrar devam etmek istiyorum. Ondan sonra bir de yaptığımız projeler büyük saygı, sevgi görüyor. Yani toplumda yerimiz var. Avrupa'daki Türkler gibi değiliz. Avustralya'da bir proje yapılınca toplumun beğenisine alınıyor, desteğe alınıyor. Bu büyük haz verici bir şey. Türk olarak Avustralya'da yaşamak bizim için büyük şans.
Ne kadar kolay burada bir projeye ele gidip gerçekleştirmek? Siz çok proje gerçekleştirdiniz bu konuda. Yani ne kadar? Yani böyle destek bulmak, hem maddi hem manevi hem kişisel insanlardan destek bulmak.
Evet. Onun bir formülü var. Yani bir kere olayı çok iyi çalışmanız lazım. En detayına kadar vakıf olmanız lazım. Ondan sonra yardımcılar bulmanız lazım. O konuya yürüyebilmek için etrafınızda bu işi yapabilecek olan kişileri bulmanız lazım. Fon vesaire sonunda geliyor yani. Onlar ilk hedef değil. Onlar son hedef. Onun için bir de uğraşmak lazım. Yani benim bazı projelerim 10 sene önce başlatmışım. Halen bitirmeye çalışıyorum. Yani bırakmamak lazım peşini.
Bir projeye odaklanmamak lazım belki. Birkaç tane evet. Beraber yürütüp hangisinde daha fazla fırsat varsa ona odaklanıp sonra evet. Ve tek başına girişmeyeceksiniz. Destek bulacaksınız. Evet. Yardımcı bulacaksınız.
Evet.
Ya ve bizim toplumda da yardımcı olacak bayağı bir insan var. Mesajlardan da geliyor. Yani böyle insanlar bir şeyler yapmak istiyorlar. Türk toplumunu tanıtmak, Türkiye'yi tanıtmak istiyorlar.
Benden ilişki kursunlar, ben kendilerine önümüzdeki birkaç sene yetecek kadar proje veririm. Hiç merak etmesinler.
Çok teşekkürler Vecihi Bey. Bugün Anzak günü. Son olarak bizim toplumumuza, dinleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Şöyle bir mesaj verebilirim. Biz çok şanslıyız daha önceden dediğim gibi. Bunu devam ettirmemiz lazım. Herhalde Türk toplumunun ilerideki başarılarının sırrı Anzak'tan geçecektir diye düşünüyorum. Ona sarılmamız lazım, onu anlamamız lazım ve de anlatmamız lazım. Böyle bir mesajım var. Teşekkürler.
Çok teşekkürler Vecihi Bey. Vecihi Bey'le konuştuğumuz için ben kesmek istemedim. Ne spor bölümünü ne müziği hazırladım, müziği yayınladım. Ama bunların hepsini internette bulabileceksiniz. Yayının sonuna geldik. O yüzden yayının sonuna bitirmeden önce haber başlıklarını da okumak istiyorum. Anzak askerlerinin Gelibolu'ya yaptığı çıkarmanın 107. yıl dönümü Avustralya çapında kutlanıyor. Törenlerle anılıyor, pardon. Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimini Emmanuel Macron kazandı. Türkiye'de muhalefetteki 6 siyasi partinin genel başkanı 3. kez bir araya geldi. Sayın dinleyiciler, yarın programımız yok ama bir sonraki gün çarşamba günü saat 2'de görüşene kadar en son gelişmelere ve haber bültenimize sbs.com.au/turkish web sitemizden, SBS Radyo uygulamasından ve SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak Vecihi başarına teşekkür ediyoruz. Hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler dileriz.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.